Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...22 Eylül Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Maalesef bir şehit haberi daha geldi sevgili dinleyiciler. Muhammed Karaçam şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dün sabah saatlerinde yayına girdiğimizde Putin'den gelen açıklamalar vardı. Çok konuşulur demiştim ki zaten gün içerisinde hem Türkiye'de hem dünyada çokça konuşuldu. Seferberlik ilan etti Putin. Her türlü silahı kullanırız dedi ve Putin'e de bir yandan dünyadan gelen tepkiler var. İran'da protestolar devam ediyor. Protestolar bir yandan büyüyor. Instagram'a, sosyal medya hesaplarına ulaşım kısıtlandı. Hatta bu sabah saatlerinde internete de erişimin kısıtlandığı bilgisi geldi İran'dan. Muharrem İnce bir açıklama yaptı. Ekonomiyle ilgili açıklama yaparken şunu söyledi. Bakan Nebati bitki rolü oynuyor dedi Muharrem İnce. Sevgili dinleyiciler, Emre Olur biliyorsunuz Arnavutluk'ta yakalandı ve Türkiye'ye getirilmişti. Dün mahkemeye sevk edilmişti. Emre Olur tutuklandı. Marmaris'te dün bir orman yangını başladı ki o yangın halen daha şu anda müdahale altında. 19 saatte kontrol altına alındı ama soğutma çalışması bir yandan sürdürülüyor ve maalesef buradan gelen 2 kişinin ölüm haberi oldu. Helikopterle yangına müdahaleye giderken helikopter kazasında 2 Rus personel hayatını kaybetti. İstanbul'a yeni 7 deniz hattı geliyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'u belki biraz rahatlatabilecek olan bir proje. Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Dün biliyorsunuz FED 75 baz puanlık bir artış gerçekleştirdi. FED'den gelen açıklamalar, Merkez Bankası'ndan, Amerika'dan gelen açıklamalar önemliydi. Bugün Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14'te yapacak bu açıklamasını. Bakalım nasıl bir karar gelecek. Sabit tutacak diyenler genel itibariyle daha çok ama 50 baz, 100 baz düşürebilir diyenlerin sayısı da az değil. Bu akşam Türkiye-Lüksemburg maçı var sevgili dinleyiciler. Şimdi 2 maç olacak üst üste. Uluslar Ligi mücadelesinde 9. kez Lüksemburg'la Türkiye karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma. Daha sonra Faroe Adaları'na deplasmana gidecek A milli futbol takımı, başarılar dileklerimizi iletiyoruz. 24 il için yağış uyarısı var meteorolojiden. Hem sarı hem turuncu kodlu yağış uyarısı var ki bu sabah İstanbul'da kalkanlar o yağışla karşılaştılar. Hava halen daha karanlık şu anda İstanbul'da. Genel itibariyle Türkiye'nin şu anda Ege bölgesinin kuzeyinden itibaren Marmara bölgesinin tamamı neredeyse. Karadeniz'in hem batısı hem ortası hem de doğusu, Doğu Anadolu gibi bölgelerde şu anda yoğun bir şekilde yağışın etkisini görüyoruz. Bu arada bir de trafik durumuna bakabilir miyiz Cenk'er, onu da bir açalım. Hemen İstanbul'daki trafik durumuna da şöyle bir göz atalım. Çünkü yağış olunca böyle oluyor. %65 şu anda İstanbul'daki trafik durumu. Yani bu saatlerde aslında %65'leri tabii az görüyorduk. Biraz daha azalmış oluyordu trafik ama genel itibariyle okullar açıldıktan sonra yağışlı havada başlayınca bu trafiği artık bu saatlerde yaşamaya alışır olduk. %65'lik bir yoğunluk var. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler yoğun. Şu anda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha akıcı şu anda birinci köprüye göre. Hemen bir de finans tablosuna bakalım sevgili dinleyiciler. Şimdi Amerika'da Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. FED faiz arttırdı. Merkez Bankası Türkiye'de ne yapacak merakla bekleniyor. Şu anda dolar 18 lira 35 kuruş. Euro 18 lira 11 kuruş. Dün bir ara düştü akşam saatlerinde 18-11'e geldi şu dakikalarda. Gram altın halen daha o seviyelerde 979-980 lira civarında. Çeyrek altın 1575 lira, buna bağlı olarak liste fiyatı. BIST 100 endeksi 3245 puanla kapattı. Dolayısıyla bugüne borsa böyle başlıyor. 3245 puanla başlıyor. Ama borsa üzerinde de çok fazla açıklama var, konuşma var, iddia var, manipülatif hareketlerin olduğuna dair iddialar var ki bunların araştırılacağı da söyleniyor. Ama yine de insanların borsa ile ilgili kafası karışık. Bitcoin 18.750 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Peki gündemdeki başlıklar sadece bu kadar değil, biraz hızlı hızlı bunları paylaşacağız, aktaracağız sizlerle. Dün de biliyorsunuz Türkiye'de emlakla ilgili konuşmuştuk. Sosyal konut projesinden bahsettik, artan emlak fiyatlarından bahsettik. Bugün de yine bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım bizlerle birlikte olacak. Programın ikinci bölümde canlı yayında konuşacağız sevgili dinleyiciler. Hemen biz bu başlıkları biraz detaylandıralım. Dün biliyorsunuz Rusya'dan gelen açıklamalar önemli diyorduk. Putin'in açıklamaları, çünkü Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti. Hatta şöyle söyleyelim, dünden itibaren gelen bazı görüntüler oldu. Orduya katılmak istemeyenler ülkeden kaçmanın yollarını arıyor diye. Hatta bazı uçak görüntüleri, havalimanı görüntüleri, hava görüntüleri çıktı ortaya. Onların tamamı doğru olmayabilir. Zaten şu anda Rusların bir hareketliliği var. Bu bölgeye doğru özellikle Türkiye'ye gelen gidenler çok fazla. Tamamı doğru olmayabilir ama şimdi kaçıyorlar. Tabii şöyle bir şey var. Seferberlik zamanında görevden kaçmanın cezası 10 yıl Rusya'da. Yani şartları taşıdığı takdirde halde orduya katılmayan Rus vatandaşları için 10 yıl cezaevi süreci var. Yani netice itibariyle Putin diyor ki ya savaşa katılacaksın bizimle, cepheye geleceksin ya da cezaevine gideceksin 10 sene. Şimdi o nedenle Rusya'da ciddi anlamda bir panik havası da var aynı zamanda. Fakat daha önemlisini söyleyeyim ben size. Putin diyor ki bizi yok etmek istiyorlar. Yani bizi önce diyor bölmek istiyorlar, zayıflatmak istiyorlar. Ardından da yok etmek istiyorlar. En başta Batı bunu istiyor diyor. O nedenle de diyor ki bize karşı bir silah kullanacak olursanız biz her türlü silahı size karşı kullanırız diyor. Yani ne demek istiyor? Nükleeri kullanırız demek istiyor. Tabii şu var. Mesela Zelenski demiş ki ben demiş Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum diyor. Ya olabilir. Blöf değil diyor Putin bu arada açıklamasına. Ben blöf yapmıyorum diyor. Tabii blöf yapmıyor ama şunu da düşünmek lazım. Yani diyelim ki Rusya nükleer kullanacak olsa, Rusya'ya karşı da anında bir nükleer cevap gelir. Ne olur? Milyonlarca insan, Rusya'da yaşayanlar dahil, hayatını kaybeder. Yani o yüzden riskli bir adım netice itibariyle, ama en azından bunu yapabileceğini söylüyor. Dün Joe Biden'ın konuşması merakla bekleniyordu. Joe Biden Putin'in sorumsuzca açıklamalar yaptığını söyledi ve kimse Rusya'yı tehdit etmiyor dedi. Şimdi öyle diyor ama Rusya tabii netice itibariyle Avrupa'nın, işte başta İngiltere olmak üzere, hatta Amerika bunun arkasında olmak üzere tehdidini görüyor. Bunun farkında. Bundan dolayı da şu anda Putin bu kartı oynuyor. Tamam, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı için başarısızlık, zayıflık, panik göstergesi demiş. Buna ilişkin gelen açıklamalarda, Ukrayna'dan özellikle gelen açıklamalarda bu tip açıklamalar var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Putin'in kararının tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu söylüyor bir yandan. Tamam, bunların hepsi düşünülebilir, konuşulabilir. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi Türkiye'den. Biliyorsunuz Ukrayna'da bu Donbas bölgesi var ya, işte Donetsk'in olduğu, Luhansk'ın olduğu bölge var ya, burada biliyorsunuz dediler ki bir referandum yapacağız biz Ukrayna'dan ayrılmak için. Şimdi Dışişleri Bakanlığı da diyor ki Rusya kontrolünde bulunan tek taraflı referandum girişimlerine ilişkin endişe duyuyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı. Yani buradaki referandumdan yana olmadığını söylüyor ve aynı zamanda uluslararası alanda da bunun kabul görmeyeceğini ifade ediyor. Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. 200 savaş esirinin değişimi gerçekleşti. Türkiye'nin girişimleri burada vardı. O nedenle Amerika da Türkiye'ye teşekkür etti. Peki bu konu bir hayli bizi daha yormaya devam edecek. Yani Rusya Ukrayna'ya ilk saldırdığı zaman şöyle 3-5 güne biter denilen konu bir savaş haline dönüşmesi, ardından işte bu işe Avrupa'nın da müdahil olması, birçok ülkeden gelen tepki, daha sonra Avrupa'nın Rusya'ya karşı yaptırımları hiçbir yerde hareket ettirmemesi, maddi anlamda, mali anlamda köşeye sıkıştırmaya çalışması, hatta ve hatta Rusya dışında yaşayan, Avrupa topraklarında, Amerika'da, başka ülkelerde yaşayan Rusların mallarına el konulması, mal varlıklarına el konulması, hesaplarının dondurulması, tüm bunlar ve ardından Putin'in de o zaman ben de size doğalgaz vermem demesi ve Avrupa'nın şu anda yaşadığı doğalgaz sıkıntısı, doğalgazı bulabiliyor Avrupa şu an için, parası var, bir yerlerden alıyor ama ciddi manada maliyeti arttı. İşte ekonomiyi bugünlere getirdi, pandeminin ardından bir de üstüne geldi. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, gündemdeki diğer başlıklarla biraz hızlı hızlı devam edelim istiyorum. Bu Ege'deki faciada hani 6 kişi ölmüştü, içlerinde bebekler, çocuklar vardı. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de gösterdi bu fotoğrafı, hatırladınız mı? İki organizatöre tutuklama kararı gelmiş ve iki organizatör de bu konuyla ilgili tutuklanmışlar. 1500 euro almışlar kişi başı. Yani ölüme kişi başı 1500 euroya gitmişler. Ne kadar acı. Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur tutuklandı. Biliyorsunuz Arnavutluk'ta gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçu isnat ediliyordu. Aynı zamanda örgüt liderinin kaldığı otelde, yani Sedat Peker'in kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı bilgisi paylaşıldı. Yani bunlar da, bunların da hepsi dosya içerisinde vardı. Bu yakın takipler, yani yakın irtibatlı olduğu konusunda HTS kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Ve ardından da tutuklama kararı geldi. Emre Olur'la ilgili Emre Olur tutuklandı. Dün Ekrem İmamoğlu'nun davası vardı. Bir diğer davaya geçelim. Ekrem İmamoğlu'nun davası 11 Kasım'a ertelendi. Yani zaten bir karar beklenmiyordu. Avukatı öyle söylemişti. Nitekim 11 Kasım'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar diye konuştu. İstanbul'da dün böyle davalar vardı. Hem işte Anadolu Adliyesi'nde hem İstanbul Adliyesi'nde ve o davalara gidip destek olmaya çalışanlar vardı ki onlara polisin de müdahalesi oldu. Hem Ekrem İmamoğlu davası, hem cumartesi anneleri davası ve aynı zamanda işte dediğim gibi bu Kartal'daki Ekrem İmamoğlu'nun davası. Bütün bunlara gidip yargılananlara destek olmaya çalışanlara da polisin müdahalesi vardı ki özellikle bir müdahale Alper Taş'ın ters kelepçeyle gözaltına alındığı an çokça tartışılıyor halen daha. Böyle bir kelepçeyle gözaltına almaya gerek var mıydı diye zaten nitekim hemen serbest bırakıldılar. Devam ediyoruz. FED faiz kararı açıkladı demiştik biliyorsunuz. Şimdi 75 bas puan arttırdı. Üst üste 5. kez faiz arttırımına gitti Amerikan Merkez Bankası. Ve hatta öyle açıklamalar geldi ki Kasım ayında da bundan sonra 50 bazlık bir puan artışı bekleniyor. Anlaşılan o. Ve faiz artırım hızının da bundan sonra verilere bağlı olacağını söyledi. Şimdi bugün ne olur? Bugün Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı açıklayacak. Ne olur? Faiz sabit mi tutulur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa bir anket yapılmış. 29 ekonomist katılmış. 29 ekonomistin katıldığı ankette 19'u faizin %13'te sabit tutulacağını öngörmüş. Yani çoğunluk böyle öngörüyor. 9'u politika faizinde 100 bas puanlık, biri de 50 bas puanlık indirim beklediğini söylemiş. Yani aslında ciddi oranda bir ekonomist grubu da 100 bas puanlık bir indirim beklediğini ifade etmiş. Bilmiyoruz, geçen sefer de sabit tutulacak diye beklenirken birdenbire 100 bas puan indirilmişti. Şimdi bugün ne olacak? Piyasalar bir yandan bunu takip edecek sevgili dinleyiciler. Fitch bir araştırma yayınlamış, görüşünü yayınlamış. Merkez Bankası'nın 2023 seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyoruz demiş ama işte o öyle olmuyor. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Biraz önce borsadan bahsettik ya, Hakan Atilla, yani Borsanın da eski genel müdürlüğünü yapan Hakan Atilla'dan bahsediyoruz. Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla'dan bahsediyoruz. Diyor ki borsaya vaktinde müdahale edilmeliydi. Halkbank hisse alımının zamanlaması manidar diyor. Zamanlama manidar demiş ki birkaç gündür bu hisse alımı konusu da konuşuluyor biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz hızlıca. Marmaris'te orman yangını vardı dün ki buradaki orman yangınına ilişkin bölgede aracılık yapan bir kişi gözaltına alınmış. 85 yaşındaki bir vatandaş bölgede aracılık yapıyor, o gözaltına alınmış. Ama bundan öte bir şey var ki maalesef işte Kastamonu'dan yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir helikopter vardı ki o helikopter Denizli Çardak ilçesi yakınlarında düştü. 2 Rus personel öldü, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu arada buradaki yangının kontrol altına alındığı bilgisi geldi az önce. Soğutma çalışmaları şu anda devam ediyor. İstanbul'da Mahsa Emini protestosu devam ediyor. İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Emini'den bahsediyoruz. İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildiği gibi İran'da da protestolar devam ediyor. Gelen bilgilere göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Hayatını kaybeden, ölen falan derken öldürülüyorlar. Yani vuruluyorlar, o şekilde öldürülüyorlar. Resmi haberler gelmiyor tabii. Yani resmi olarak bu veriler genel itibariyle çok fazla doğrulanmıyor. Ama o bölgeden gelen görüntüler var veya vardı diyebilirim. Çünkü İran'da dün gelen haber Instagram ve WhatsApp'a erişim engellenmişti. Bu sabah saatlerinde artık internete de erişilemiyor bilgileri gelmeye başladı. Dolayısıyla İran'dan dışarıya bir bilgi akışı artık çok zor, resmi kaynaklar dışında öyle görünüyor. Bu bir bayrak var ya şimdi ucunda, sadece bir direğin, bayrak direğinin ucunda saç asılı olan bir bayrak var ya, sembol oldu o, şu anda sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Peki biz bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından da biraz önce söylediğim gibi biraz emlak konuşacağız. Dün de biliyorsunuz bu konuyu konuştuk. Türkiye'de artan emlak fiyatları, bundan sonra inşaat sektörü nereye doğru gidiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Sosyal konut projesine bakacağız TOKİ'nin. Bugün de konuğumuz gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım bizlerle birlikte olacak biraz sonra. Reklama gitmeden önce bir Fikret Kızılok'tan dinleyelim mi? Şöyle bir parça Fikret Kızılok'un sesini duyalım mı? Rahmetlinin ölüm yıl dönümünde. Ondan sonra yıllar reklama gidelim.
Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?
Ne güzel ses ve ne güzel sözler, ne güzel besteler. Unutulmaz bir isim Fikret Kızılok. Bugün ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümünde saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Reklamların ardından yeniden beraberiz sevgili dinleyiciler. Kafa Radyo'da Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirirken biliyorsunuz birkaç gündür emlak fiyatlarını, daha doğrusu birkaç haftadır sosyal konut projesiyle beraber emlak fiyatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de konuğumuz gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım şu anda bizlerle beraber, hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi emlak fiyatlarını herkes tabii merak ediyor çünkü doğal olarak ya ev almaya çalışıyorlar ya kiraya geçmeye çalışıyorlar ya bulundukları kiracı, daha doğrusu ev sahibi kiraya zam yaptığı için oradan çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi biraz bunları konuşalım. Önce emlak fiyatlarıyla biraz başlamak istiyorum. Son dönemde fiyatlar sanki böyle fahiş artmış gibi, olması gerekenin üstünde artmış gibi hissediliyor. Gerçekten öyle mi?
Öyle tabii, yani şöyle diyelim, son dönem demeyelim ama son 3 yıldır pandemiyle birlikte neredeyse ben çıktığım yayınlarda da söylüyorum, 1'e 10 gibi katladı. Yani 1,5 yılda 1'e 5 gibi bir yükseliş kayıt oldu. Şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Yani bugün evet gayrimenkul fiyatları yüksek ama gayrimenkul fiyatlarının yüksek oluşu sadece bugünkü inşaat maliyetleriyle alakalı değil. Yani biliyorsunuz pandemiyle beraber bizim yıllık yaklaşık 800 bin konuta ihtiyacımız var ülke olarak. Pandemiyle birlikte bu 400 bine falan düştü. Her yıl 400 bin konut, böyle bir konut açığımız oldu. Bir de bir yabancı durumu var. Yani şöyle düşünün, 3+1 bir dairede yaşıyorsunuz. Siz burada eşiniz ve çocuklarınızla yaşıyorsunuz. Siz buraya ne kadar misafir alabilirsiniz? Yani bu eve. Değil mi? Yani iki kişi misafir. Evet. Şimdi aynı evde ülke olarak, evi bir ülke olarak düşünürsek misafirimiz çok fazla. Misafirimiz çok fazla olunca da biz bunları bakamıyoruz. Yani ülke olarak da en büyük problemimiz ciddi bir yabancı oluşu ve de konut arzının düşük oluşu. Yani son iki yılda. Onunla beraber gayrimenkul rakamları da ciddi şekilde arttı. Yani dediğim gibi son iki yılda 1'e 5 gibi bir artış oldu.
Peki olması gerekenin üstünde bir artış mı?
Olması gerekenin çok üstünde. Şimdi ben zaman zaman çıkıp diyorum ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Diyorlar ki neye göre düşecek? Yani inşaat maliyetleri artıyor. Evet, inşaat maliyetleri artıyor sürekli ama alıcı yok. Yani mesela bu
yok mu alıcı? Yani hep şu konuşuluyor ya, yabancılar geliyor alıyor falan deniyor.
Yabancılar, bu biliyorsunuz vatandaşlık 250 bin dolarken 400 bin dolara çıktı. 400 bin dolara çıkınca 12 Haziran'dan sonra tamamen kesti. Yani son 2 aydır sadece şu an piyasada Ruslar var. Biliyorsunuz Ukrayna Rusya savaşından sonra ciddi bir Rus akını var ama bu da yeterli değil. Yani elimizdeki konut stoğuna baktığınız zaman alınan, satılan konut sayılarına baktığın zaman yeterli değil. Şimdi bizden vatandaşlık alanlar 250 bin dolara daha öncesinde, şu an 400 bin dolar oldu. İranlılar, Iraklılar, Afganlar, yani bizden gelip bir Avrupalı, bir İsviçreli, bir Amerikalı bizden konut almıyor veya vatandaşlık almıyor. Yani kendi ülkesindeki problemler ve sıkıntılardan dolayı kendini kurtarmak için bizim ülkemize geliyorlar ve 250 bin dolar alıyorlardı. Şu an 400 bin dolar alınca satışlarda ciddi bir düşüş var. Gayrimenkul satışları şu an çok düşük seviyede seyrediyor. Bu tam da bu noktada böyle bir konut projesinin gelmesi tabii ki bir can suyu oldu ama kafada bununla ilgili de bir sürü soru işaretleri var. Tabii
onları konuşuruz. Emlak fiyatları yani düşebilir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu sıfır konutlarda olacak bir yeni projelerle ilgili.
Şimdi
mi?
Eski konut stoğumuz da bizim fazla. Yani ülkemizde özellikle şu an İstanbul'dayız. Yaklaşık 16 milyon insan yaşıyor ama bizim eski konut stoğumuz da fazla. Bunların da tabii deprem kuşağı bir yerde yaşıyoruz. Bunların tabii sıfırlanması lazım. Şu an bunları sıfırlamak da bu inşaat maliyetlerinden dolayı sıkıntılı. Ben özellikle şunda antiparantez belirtmek istiyorum yatırımcılara. Özellikle kentsel dönüşüme girecek yerlerde eski konut stoklarından yatırım yapabilirler. Kendi bütçelerine göre. Böyle onu da antiparantez belirtelim.
Şu anda en iyi yatırım o mu olur?
Yani bana göre evet.
Yani inşaat sektöründe.
Eski konut stoğu ve tabii bu TOKİ'nin kampanyasından da hiç evi olmayan kişiler başvurabilir bana göre.
Biraz TOKİ'nin kampanyasını konuşalım o zaman. Şimdi sosyal konut projesi diye tanıtıldı. Önce şuradan başlayalım. 250 bin konut ilk etapta 2 yıl içinde. Sonra bir 250 bin daha, yani toplamda 500 binden bahsediliyor. İşte bununla beraber arsalar var, iş yerleri var.
Evet.
Bütün bunları bu süre içerisine sıkıştırabilmek gerçekçi mi? Şu manada soruyorum. İnşaat tabii bitebilir 2 sene içerisinde ama evet, mali anlamda, bir organizasyon anlamında bunlar ne kadar gerçekçi?
Yani ortalama 100 bin konut, yani 5 yıl 500 bin konut düşünürsek ortalama her yıl 100 bin konut yapılacak. İşte bunun %20'si kadarı İstanbul'da yapılacak. Diğer illere göre dağılacak. Yani zaten daha öncesinde de 1.170.000 konut TOKİ yaptı. İşte onları kişilere teslim etti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani biliyorsunuz önümüzdeki yılın başı itibariyle ilk çeyreğinde kurallar çekilecek ve inşaat başlayacak yaklaşık 2 yıl. Buradaki sıkıntı bence şu, şimdi bir artış oranı, yani insanlardaki bu ödeyecekleri kredi bir kere sabit değil. Yani Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına endekslendi. Memur maaşı artışına göre, ama enflasyon çok yüksek. Muhtemelen bunun altında yapmaları gerekiyor. Eğer normal enflasyona göre bir artış olursa bu ödenebilir bir durum olmaz yani. Bakan da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yani geçen yıl %80 oldu ama biz %25 gibi bir artış yapmıştık dedi. Doğallığı bence bu. Keşke yani şöyle yapılabilseydi, yani 2 yıl sonra mesela sözleşmeyi yaptıktan sonra taksitiniz başlıyor. Şimdi insanlar ya kirada,
tabii,
zaten dar gelirli insanlar. Bana göre şunu yapabilirlerdi, yapılabilirliği var diye düşünüyorum. Konut tesliminden sonra taksitler başlasaydı daha güzel olurdu.
Çünkü, evet, bu çok güzel fikir, doğru.
Çünkü neden? Çünkü siz bu konutu teslim aldığınız zaman siz burayı kiraya da verebiliyorsunuz. Bunun da önünü açtılar. Yani siz konutunuzu teslim aldıktan sonra eğer kendiniz oturmuyorsanız, daha önce şey diyorlardı, yani siz bu konutaya kendiniz oturacak ya da birinci derece yakınınız, çocuğunuz, anneniz, babanız, neyse. Ama şu an onun önünü açtılar. Yani eğer ki bu taksit de konutu aldıktan sonra başlasaydı muhteşem olurdu.
Evet, çünkü en büyük sıkıntı şu değil mi? Şu anda en çok konuşulan konu, zaten vatandaş dar gelirli olan kirada oturuyor. Bir kira ödüyor. Bir de buna girer girmez taksidi ödemeye başlayınca ikisini birden nasıl karşılayacak?
Bir ikincisi,
bu güzel fikir yani.
Bir ikincisi, çok suistimaller var. Yani insanların üzerinde konutlar var. Bunları bir an önce üzerinden çıkartıp TOKİ'nin kampanyasına başvurmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de ciddi bir denetim yapılmalı bence. Gerçekten hak sahiplerine bu daireler ulaşmalı. Çünkü bu dar gelirli vatandaşlarımız için yapılıyor.
Burada çok dikkat etmek gerekiyor. Şu olabiliyor mu? Bu önemli gerçekten. Ya diyelim benim üstüme ev var, diyelim bir tane evim var. Onu ben satıyorum şimdi. Üzerimden çıkartıyorum. Ve dolayısıyla hiç ev sahibi olmamış birisi olarak mı görünüyorum? Yani başvurabiliyor
muyum? Tabii başvuruyorsunuz ama şimdi yarın bu tespit edildiği zaman o hak sahipliğiniz gider.
Ha, onu merak ediyoruz. Tabii, o tabii. Zaman gider mi?
Zaten açıklamalarda da diyorlar ya, suistimale göz yummayacağız. Ciddi denetimler olacak. Yani tapu kayıtlarında tapuyu devrettiğiniz tarihler belli. Ona muhtemelen bakacaklardır. Bir de ikincisi, şimdi bu %10 peşinat. Şimdi TOKİ'den konut alacağınız zaman bir %10 peşinat ödemeniz gerekiyor. Yani 608 binden başlıyor konutlar. Bunun %10'unu peşin ödeyeceksiniz. İşte burada bu peşinatı hiç olmayan insanlar var. Orada da şöyle bir suistimalden korkuyorlar. Yani çevresindeki hiç konutu olmayan insanlara başvuru yaptırıp ondan sonra onlar adına kuraya girecek insanlar olacaktır. Yani gerçekten parası olan. İşte bunun da tespiti biraz zor. Yani bunu nereden tespit edeceksiniz?
Gerçekten onun tespiti zor, ama sonrasında peki o konut nasıl üstüne alınacak? Yani asıl başvuru yapanın üstüne.
Siz borcu bitmeden konut devri olmuyor zaten. Onun kesinlikle borcunun tamamının bitmesi gerekiyor ki.
Yani 20 yıl beklenecek mi?
Ya da ödeyeceksiniz konutun tamamını. Biliyorsunuz TOKİ'nin belli kampanyaları var belli dönemlerde. Siz eğer bu konutu peşin ödediğiniz zaman %20'ye kadar da indirim yapıyor.
Bugün Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması olacak. Şu ana kadar TOKİ'ye başvurmuş olanlarla ilgili geri kalan ödemelerini peşin yaptıkları takdirde bir indirimden
peşin
yararlanacaklar
ödemede,
herhalde.
Evet, %20 gibi bir indirim yapacak.
Bugün öyle bir açıklama gelecek, evet, ama bu kampanyayla ilgili değil tabii.
Değil, yok.
Şu kampanya. An bu kampanyada şu yok değil mi? 608 bini vereyim hemen alayım. Yani vadelendiriyor mecburen.
Şimdi vadelendiriyor da alt gelir grubu olduğu için kişilerin geliri var. Zaten parası yok ya da gayrimenkulü bir şey yok. Peşin ödersiniz. Niye ödeyim yani?
Çünkü %15 ortalamalarla hesap yapıldığında ev fiyatları bayağı yukarı geliyor. Yani bu maaş oranı artış diyelim, senede 2 kez %15 artsa bile bayağı yüksek fiyatlara çıkıyor.
Son 10 yıldır ben yaklaşık 23 yıldır gayrimenkul iş yapıyorum. Son 10 yıldır bütün matematikler alt üst oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 600 bin liraya sattığımız bir konut 6 milyon TL'ye çıktı. Yani bundan 2 yıl öncesine kadar 0.60'tı faiz oranları. Daireler 600 bin lira civarı. Bir daireyi aldığınız zaman insanların 250-300 bin lira nakitini verip kalanı kredi kullanıp gayrimenkul sahibi olabiliyordu. Ama bugün maalesef imkansız. Yani bir konut almanız, hele de krediyle, kredi faiz oranları ikinci üstünde özel bankalarda, belki kamu bankalarında düşük gibi gözüküyor ama oradan da gidip kredi kullanamıyorsunuz. Zaten kredilerle de ilgili bir düzenleme getirdi. Yani evet. Baktığınız zaman aslında daha önce konutun %75'ine kadar kredi kullanıyordunuz ama şu an eski konutlarda %60'ına kadar kullanıyorsunuz ama 2 milyonluk bir daire aldığınız zaman, ki 2 milyonu bir daire bulmanız zor, bunun ne kadar 1200'ünü kredi kullanacak. Bugün 1200'de bir kredi kullanacağınız zaman 25-30 bin lira geri ödemesi var. Yani sizin 50-60 bin lira bir geliriniz olacak ki 20-30 bin lira ödeyebilirsiniz, ki kaldı ki ülkemizde neredeyse 10 milyona yakın asgari ücretli var. Bir ne kadar da resmi 3,5 milyon ama bir o kadar da bana göre işsiz var. Yani insanların gelirleri belli, ödeme gücü belli. Yani gayrimenkul fiyatlarının yüksek oluşu bu gayrimenkul fiyatlarının o fiyatlara satılacağı anlamına gelmez. Evet, inşaat maliyetleri yüksek ama insanların alım gücü yok. Bu inşaat maliyetleri düşmeden, bu fiyatlar düşmeden insanlar gayrimenkul sahibi olamazlar.
İstanbul'da iyi bir semte oturmak istesek, 2+1 bir ev alacak olsak yeni, aşağı yukarı fiyatı ne demişim, 2 milyona ev bulmak bile zor deyince, evet, 2 milyonu aslında çok kolay telaffuz ediyoruz ama yani aslında kolay bir rakam
değil. Eski, yani bugün Esenyurt'ta bile bahçe katı, Esenyurt söyleyeyim yani küçümsemek anlamında demiyorum tabi ama hani hem konut yoğunluğunun en fazla olduğu hem de şehre uzak olduğundan kaynaklı. Yani 800-900 bin lira bahçe katı 3+1'ler 1100-1200 liraya kadar satılıyor, öyle söyleyeyim. Yani düşünün oradan.
Hiç böyle Kadıköy'e falan oralara gitmiyorum.
Yok, oralara giderseniz zaten imkanı yok. Yani şehir içinde 50 milyona kadar gayrimenkul fiyatları çıkıyor 3+1.
Bunlar şey müstakilden bahsetmiyoruz ama değil mi? Mesela 3+1 gibi evler.
3+1 yani iyi semtlerde gezdiğiniz zaman yani 40-50 milyona kadar gayrimenkul.
Peki satışlar durdu dediniz. O evlerin satışları da durdu mu? Yani yüksek fiyatlı olan satışları.
Hayır. Yani yüksek fiyatlı olan arabalar, evler her zaman alıcı buluyor. Yani belli bir kesim var. Onlarla ilgili sorun yok. Alt gelir grupları için ya da orta gelir grupları için söylüyorum. Yani dediğim gibi yatırım mantığı yok. Yani kira geliri de ona istinaden, yani kira fiyatlarının biraz yükselmesi de şey, şimdi adam diyor ki ben yani bir konut aldım, buna 5 milyon para verdim ya da işte 10 milyon para bağladım. Bunun bir amortismanı olmalı, bana göre dönüşü olmalı. Ona göre yüksek kiralar istiyorlar tabii. Hal öyle olunca o kiraları da vermek, o kiraları daha sonrasında alıp tahsis etmek de zor. Bugün en büyük, bugün mahkemeye gidiyorsunuz, 10 davadan 7'si neredeyse ev sahibi kiracı davaları. En büyük sorunlardan biri de bu.
Bu peki emlak fiyatlarının tahmininize göre düşecek olmasıyla beraber kiralar da hani düşme demeyeyim de en azından bu seviyelerde kalır mı?
Yani şöyle, zaten o kiraları ödeyemiyoruz, yani bir problemimiz de o. Yani şimdi siz yüksek kira istiyorsunuz ama biz bu kiraları ödeyelim, bizim gelirimiz belli. Yani onun için kiralarda da bir tık gerileme oldu. Yani şimdi bir ay iki ay o kiralara veremezseniz, atıyorum 2000 lira kiraya oturuyordu, 8 bin lira talep ediyor şu an ev sahibi içerideki kiracıdan, ya da kiracıyı çıkarttı 8 bin lira istiyor. Şimdi bir ay iki ay o konutu kiraya vermediği zaman ya otomatikmen aslında kirası düşmüş oluyor. Yani iki ay sonra, üç ay sonra 8 bin liraya bile verse, ortalamaya baktığın zaman o kira düşmüş oluyor. Yani bugün çok iyi araştırıldığı zaman da piyasada makul mantıklı kiralar var. Umuyoruz ki çok kısa vadede yapılan bu kampanyalarla birlikte hem artan kira fiyatları hem de artan gayrimenkul fiyatları geriye çeker.
Bir dinleyicimiz diyor ki Vakıfbank 150 bin, Ziraat 250 bin, Halkbank maaş müşterisine 300 bin lira konut kredisi veriyor mesela diyor. Bir dinleyicimiz biraz önce konuştuk ama konut maliyet fiyatları olur da ileride düşerse zor ama ev fiyatlarına yansıma olur mu? Fiyatlar düşer mi? Geleceğe dair umutlarımız olsun mu diyor. Yani şu an mesela diyelim ki 3 milyon liralık bir evin şimdi, fiyatı düşer mi gelecekte?
Şimdi şöyle bir problem var. Evet, tabii ki düşer ama bizde şöyle bir problem de var. Bugün ortalama 8 bin lira civarı, ben sonuçta inşaatçı müteahhit firmalarla da görüşüyoruz. Yani 100 metrekare bir konutun maliyeti 800 bin lira ile 1 milyon arası. Tabii buna bir arsa maliyetini de ekleyin. O değişir tabii. Semtine göre değişir. Buna da bir 500 ile 1 milyon arası koyduğun zaman, yani aslında 2+1 bir konutun bugün için maliyeti şunu diyebiliriz. Yani max maliyeti arsa payıyla beraber 1,5 ile 2 arası düşünürsek, buna bir de %25 müteahhit karını koyalım çünkü paranın da bir maliyeti var. Ama sen bu konuta 2,5'a satman gereken konutu 5 milyon, 8 milyon, 7 milyon istersen bu zaten satılmaz. İşte bunun da denetimi ve önüne geçilmeli bana göre. Bugün inşaat firması sahibiyle dün konuşuyorum, diyor ki ya Rudi, bugün beton 1400 lira. Aynı beton 40 liraya da 700 lira, nasıl oluyor abi dedim bu maliyetler. Bilmiyoruz diyor, böyle bir şey olabilir mi diyor. Yani 1400'e de satıyor adam, 1300'e de satıyor, 1200'e de beton satıyor ama. Bunların biraz kontrol altına alınmalı, denetlenmeli bana göre.
Bir ara böyle yani, bir bayağı sıkı denetim yapacağız dediler, evet, inşaat sektörü
ya
ama.
Ya bunu kontrol etmeniz, denetlemeniz inanın ki o kadar güç ve zor ki. Yani ciddi bir ekip olması gerekiyor.
Devlette
yani,
herhalde öyle bir ekip vardır
yani. Bu evet yani gerçekten çok zor.
Yani bizim kendimiz ama, böyle bir ekip kuramayız ama.
Ama satılamadığı zamanda bu konutlar düşecek yani. Düşürmek zorunda, işte ihtiyacı olunca bir şekilde düşecek, satacak. Ama ya iyi araştırma yapılmalı. Yani aynı semtte şöyle söyleyeyim size, 3 milyona da gayrimenkul bulabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz markalı bir konut projesinde aynı metrekarede bir konutu yeni olduğu için 12 milyona da bulabiliyorsunuz. İşte ya, bu noktada biraz da tüketicinin iyi araştırması gerekiyor.
Yani İşine biraz çıkçası. Önce söyleyince işte mesela Esenyurt'ta Beylikdüzü aslında yan yanalar, iç içeler. Evet. Bir tarafta fiyatlar farklı, bir tarafta fiyatlar farklı, bir tarafta yaşam farklı, öbür tarafta
ya
farklı.
Ya tabii daha iç içe, daha keşmekeş, daha konutlar şeyleri düşük, metrekareleri düşük. Ben uzun vadede zaten gayrimenkuldeki bu metrekarelerin de düşeceği, yani artık daha büyük daireler yapılmayacak. Daha küçük, daha minimalize daireler yapılacak. Hem doldurması kolay, hem aidatı daha düşük, hem fiyatı daha ulaşılabilir olacak. Uyku konutları artık yani.
Uyku
uyuyacağımız. Evet.
Güzelmiş.
Uyku konutları. Tüpevlere kadar şey gideceğiz. Tüpeve kadar gideceğiz böyle devam ederse.
Şey otel gibi. Evet, tüpev yani neredeyse tüpeve bir sonrasında. Rudi Kayım, gayrimenkul uzmanı sevgili dinleyiciler, konuğumuz, bir kez daha hatırlatalım. Peki satan açısından düşünelim biraz da. Hep alan açısından düşündük ama.
Şu an satan kârda olur bana göre.
Öyle mi?
Rakamlar çok yüksek. Eğer alıcı buluyorlarsa. Ya dedim ya size, yani 1'e 5 1'e 10 para kazanır. Böyle bir fiyat dünyanın hiçbir yerinde yok ya.
Yani bu ille sıfır satandan değil diyelim, bizi dinliyor. Bir evi var, iki evi var, yatırımlık almış.
Evet.
O da benzer şekilde kârda olur mu şu an satarsa?
Bana göre olur. Zaten kazandı onlar. Yani alan yani 2 yıl önce, 1,5 yıl önce hatta gayrimenkul alanlar kazandı, hepsi kazandı. Yani 1,5 yıl önceki, internetten girin gayrimenkul fiyatlarına, 1,5 2 yıl önceki fiyatlarla bugünkü fiyatları bir kıyaslayın. 3 yıl önceki fiyatlarla bu 1'e 10 hiçbir şeyde kazanamazsınız. Ne dolarda kazanabilirsiniz bu parayı, ne faizde kazanabilirsiniz, ne altında ne borsada.
Her zaman olduğu gibi acaba gayrimenkul mü, hani Türkiye'de vardır ya bu, bir ev al dursun falan yatırım.
Tabii ki gayrimenkul, yani her zaman gayrimenkul. Ya hiçbir şey yapmasanız kira gelirini alırsınız, içinde oturup barınırsınız. Yani çoğalmayan bir şey toprak. Toprak çoğalabilir mi? Çoğalmaz. Onun için
evet,
toprak
yani
ve gayrimenkul
zaten
yatırımını her zaman tavsiye evet ediyorum.
Peki bir de şunu soracağım son olarak. Demin bir dinleyicimiz göndermişti çünkü de. Diyor ki mesela 600 bin liraya almıştım ben evimi diyor. Yani ben satsam 1 milyona falan satarım diye düşünüyordum diyor. Ama baktım diyor fiyatını 2 milyona, çevredeki evler 2 milyona satıyor diyor. Şimdi diyorum ki diyor, ben 1'e satsam bunu o zaman bir saflık etmiş olacağım. O yüzden 2 yazdık biz de fiyatına diyor.
Haklı
yani,
olarak.
Böyle oluyor değil mi şimdi? Öyle, evet. Ya, piyasa buraya geldi herhalde.
Evet. Aynen öyle. O bile öngörememiştir yani o rakamın oraya çıkacağını. Yani 1+0 bir müşterimiz projeden 118 bin lira KDV ile aldığı gayrimenkulü bana dedi ki ya satmayı düşünüyorum Rudi Bey, acaba fiyatlar ne oldu dedim. Hemen bir iki emlakçıyı aradım, 1,5 falan dedi. Döndüm, 1,5 deyince dalga falan mı geçiyorsunuz, şoka girdi. Bir oda yani, başka bir şey yok. Evet. Ya o evde bir tek yatak olur işte, mutfak içinde falan. Gerçekten mi falan dedi. Yani o şoka girdi. Yani böyle bir şey olabilir mi?
Fiyat algımız karıştı artık. Yani Savaş Bey şunu soruyor. Son olarak onu sorayım ben de. Rusya'daki kısmi seferberlikten dolayı oluşan yeni göçler olursa tekrar konut fiyatlarını artırır mı acaba diyor. Yani Rusya'da şimdi seferberlik
yani
ilan ediyor. Kaçanlar var ya.
O gelen taleple alakalı. Yani şimdi mesela diyor ki Ruslar akın etti. Ama Ruslar akın etti. Ortama ne kadar gayrimenkul satılıyor. Yani bir de Rusların en çok tercih ettiği Alanya, Antalya bölgesi daha yeni. Büyük şehirlere gelmeye başladılar, öğrenmeye başladılar. Tabii ki gayrimenkul fiyatlarına böyle bir akın, ciddi bir akın olursa etki olur ama
tabii
ben
yoksa, evet.
Yani bu Ruslar sadece Türkiye'ye gelmiyor. Yani
bugün, ayrıca seferberlikten kaçıp da gelen herkes evde alamayabilir.
Bir de bunlar
yani,
sadece evet. Türkiye'ye gelmiyor. Mesela Dubai'ye ciddi yatırım yapıyorlar. Hmm. Dubai'ye gidiyorlar. Ondan sonra gene çevrelerindeki başka ülkelere de yatırım yapıyorlar. Biz de yapıyoruz yani. Biz de farklı farklı ülkelere yatırım yapıyoruz. Onlar da sadece Türkiye'ye gelmiyor. Tabii Türkiye'yi seviyor ve tanıyorlar.
O yüzden yakın hissediyorlar.
Evet, yakın hissediyorlar. Biz de seviyoruz onları.
Peki, var mı bir ilaveniz?
Yok, çok teşekkür ederim. Çok iyi bir yayın oldu.
Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben çok teşekkür
ederim.
İyi yayınlar, saygılar.
Cenk'e teşekkür ediyoruz teknik masada. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.